Ayrım 9.
Sayfa 74. Tavşan kurtulduğuna sevinerek müjde vermek için hayvanların bulunduğu ovaya koştu. Arslan'ın kuyu içinde inleyerek öldüğünü gördüğü için tavşan çayıra doğru koşarken sevincinden oynuyor, çarh atıyordu. Ölümün elinden kurtulduğu için havada oynayan dal gibi, yaprak gibi raks ediyor, sallanıyor, el çırpıp duruyordu. Durumu öğrenen bütün vahşi hayvanlar güle oynaya, sevinerek, zevke dalıp, coşarak, sıçrayıp oynamaya başladılar. Etrafında halka oldular. Tavşanı mum gibi ortaya aldılar. Karşısında saygıyla yerlere kapanıp dediler ki, ''Sen gökten inmiş bir melek misin, yoksa peri misin?'' Hayır, hayır, ne meleksin ne de peri. Sen erkek arslanların Azrail'isin. Ne olursan ol, canımız sana kurban olsun. Onu yendin, elin kolun sağ olsun. Bir kere daha söyle, onu nasıl kandırdın, nasıl faka bastırdın, o zalimi hangi hileyle kahrettin? Bir kere daha söyle de, hikayen derdimize derman olsun. Bir kere daha söyle de, can yaralarına merhem olsun. Tavşan dedi ki, ''Ey büyük varlıklar, benim bu başarım Allah'ın yardımıyla oldu. Yoksa bir tavşan kim oluyor ki böyle bir iş yapabilsin? Allah benim koluma kuvvet, gönlüme nur ihsan etti. Gönlümdeki nur da elime ayağıma güç verdi.'' Mesnevi'nin 1. cildinin 900 numaralı beytiyle başlayan ve Mesnevi-i Şerif'in en uzun hikayelerinden biri olan Arslan ve Ev Hayvanları hikayesini Mevlana Kelile ve Dinle kitabından aldığını haber veriyor. Kelile'den bu hikayeyi oku ve kıssadan hisse almaya bak. Mesnevi 1.899 diye buyuruyor. Kelile ve Dinle aslı Hindistan'da miladın 3. asrında Keşmir'de Sanskrit diliyle kaleme alınmıştır. Müellif olarak gösterilen Beydaba bir ünvan olup alimlerin başı demekmiş. Şu halde bu kitabın yazarı bilinmemektedir. Bu kitapta bulunan hayvan hikayeleri ve onlara söyletilen sözler, hikmetler de Hint milletinin, Hint halkının görüşleri ve düşünceleri demektir. Asırlardan beri Kelile ve Dinle çeşitli adlar altında çeşitli dillere çevrilmiş olup dünyada ölmez eserler arasına girmiştir. Denilebilir ki insanoğlunun hayvanlara ait olan hikayelerinin ilk kaynağını bu kitap teşkil etmektedir. Eski Yunanlıların Ezop, hayvan masallarını bundan aldığı gibi Latin Peadrus ve Fransızların La Fontaine'in fabluları da kaynağını hep bu Hint efsanelerinden almıştır. Bu kitap dilimize de tercüme edilmiştir. Önce Ali Çelebi 1455 tarafından Hümayunname adı ile çevrilmiş, sonradan Ahmet Mithat Efendi tarafından sade dille hülasası neşredilmiştir. Bu değerli kitap daha sonra Ömer Rıza tarafından Arapça aslından Türkçe'ye çevrilmiştir. Hazreti Mevlana arslan ve av hayvanları hikayesini Kelile'den almış ama ona bambaşka bir şekil vermiş, onu genişletmiş, içine başka hikayeler katmış. Kendi anlatmak istediği konuları yeri geldikçe derinleştirmiş. Böylece okuyucuya kendi görüşlerini, fikirlerini, inançlarını hayvanların ağzından iletmiştir. Dikkatle okunduysa görülür ki Hazreti Mevlana bu hikayede arslanın ve diğer hayvanların ağzından çalışmanın önemi, Allah'a tevekkül, kaza, kader, irade-i cüziye konuları üzerinde özlü, derin manalar, fikirler yürütmekte, bizi Mutezile taifesinin İslami olmayan inançlarından kurtarmaya çalışmakta, gerçek İslami inanca götürmektedir. Konuların daha iyi anlaşılması için birbirine zıt düşen görüşler ortaya koymakta, okuyucuyu düşünceye sevk etmekte, sonunda da onu tam Muhammedi imana götürmektedir. Hikayeden çok tatlı sonuçlar çıkarmakta, çok hoş, hayati yorumlar yapmaktadır. Ez cümle, o arslanın kendine saldırması gibi sen de başkalarına saldırırken haberin olmadan kendine saldırıyorsun. 1323. Beyt. Sen kendi kendine kılıç çekiyorsun. Ey insanoğlu, başkalarından gördüğün zulümler, kötülükler senin kendi kötü huyunun onlarda aksetmesidir. Onlardan görünmesidir. 1319. Beyt.
Azrail aleyhisselamın bir adama bakması, o adamın da Hazreti Süleyman'a gitmesi hikayesi. Saf bir kişi bir kuşluk vakti koşa koşa Hazreti Süleyman'ın adalet sarayına sığındı. Yüzü gamdan, korkudan sararmış, iki dudağı mosmor kesilmişti. Hazreti Süleyman ona, "Efendi, sana ne oldu?" diye sordu. Adam, "Azrail bana öyle öfkeli, öyle kin güder bir gözle baktı ki," dedi. Hazreti Süleyman, "Peki," dedi, "sen şimdi benden ne istiyorsun, onu söyle." Adam, "Ey canları koruyan büyük varlık, rüzgara emret de, beni buradan Hindistan'a götürsün. Belki kulumuz oraya gidince canını kurtarmış olur." Hazreti Süleyman rüzgara emretti. Rüzgar da o adamı aldı, hemen deniz üstünden uçurarak Hindistan'ın iç taraflarında bir yere götürdü. Ertesi gün divan kurulmuştu. Herkes Süleyman'ın huzuruna gelmişti. Hazreti Süleyman Azrail'e dedi ki, "Senin korkundan bana gelip sığınan o Müslümana, onu canından, malından, evinden, barkından ayırmak, avare etmek için mi öyle öfkeli baktın?" Azrail dedi ki, "Ben ona öfkeli bakmadım. Ben onu yol üstünde gördüm de şaşırdım kaldım. Bu sebeple ona şaşkın şaşkın baktım. Çünkü Cenab-ı Hak bana onun canını bugün Hindistan'da al diye buyurmuştu. Şaşırdım da kendi kendime dedim ki, bu adamın yüzlerce kanadı bile olsa onun bugün Hindistan'a varabilmesi çok uzak, çok zor. Ey yoksulluktan, ilahi takdirden korkan ve ihtiraslarına kapılan kişi, sen bütün dünya işlerini buna kıyas et, gözünü aç da hakikati gör. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne de olmayacak şey? Kimden neyi kapıyoruz, neyi kaçırıyoruz? Allah'tan mı? Ne de büyük günah. Kazadan korkma, sonunda senin elinden tutacak yine kazadır. Bu kaza güneş örten bir bulut idi. Arslanla ejderha bile kaza yüzünden fareye döner. Kaza ve kader zuhur edince bir tuzağı göremiyorsam bu yolda bilgisiz olan yalnız ben değilim ki. Ne mutlu o kimseye işin iyi yönünü tutmuş, zorlamayı, saldırmayı bırakmış, yalvarma yakarma yoluna düşmüştür. Eğer kaza seni gece gibi kaplayacak ve karanlıkta bırakacak olursa gam yeme. Çünkü kaza ve kader sonunda yine senin elinden tutar, seni aydınlığa çıkarır. Kaza ve kader 100 kere canına kastetse yine sana can verecek, derman edecek odur. Şu kaza 100 kere yolunu vursa yine senin çadırını gökyüzünün yücesine kurar. Kazanın seni korkutmasını kerem eseri bil. Çünkü bu korkutma seni emniyet meleğine götürmek içindir. Kaza gelince uyanık gözlerin bile bağlanacağını bildiren Hüdhüd hikayesi. Vaktaki Süleyman peygamberin otağını, divan çadırını kurdular, bütün kuşlar ona hizmet etmeye geldiler. Onu kendilerinin dillerini bilir, sırlarına mahrem kesilir buldular da teker teker canla başla huzuruna koştular. Bütün kuşlar cik cik diye ötmeyi bırakmışlar. Sen bir kardeşinle nasıl konuşursan onlar da Süleyman aleyhisselamla daha fasih, daha rahat bir şekilde konuşmaya başlamışlardı. Bir dili konuşmak, birbirinin dilinden anlamak bir çeşit yakınlık, bir çeşit bağlılıktır. İnsan dilini bilmediği yabancılarla bir arada kalınca bağlanmış, hapse düşmüş gibi olur. Aynı dili konuşan nice Hintli ile nice Türk vardır ki birbirleriyle anlaşırlar, ahbap olurlar. Fakat iki Türk birbirinin dilinden anlamazlarsa birbirlerine yabancı kalırlar. Halbuki gönül dili, mahremlik dili, karşılıklı içten anlaşma dili bambaşka bir dildir. Hiçbir dile benzemez. Gönül birliği dil birliğinden daha üstündür. Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce ifadeler, konuşmalar belirir. Bütün kuşların her biri kendi sırlarını, hünerlerini, bilgilerini, işlerini bir bir Süleyman'a söylüyor, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için övünüyorlardı. Kuşların bu övünmeleri kibirlerinden, kendilerini göstermek istediklerinden ötürü değildi. Sadece Süleyman'ın aleyhisselam huzurunda kendilerine mevki verilmesi ve onun yakınından olmayı arzu ettikleri içindi. Hüthüt'e sıra geldi. Sıfatını, düşüncesini bildirme nöbeti ona düştü. Dedi ki, "Padişahım, en küçük hünerimi kısaca arz edeyim. Çünkü kısa söylemek daha iyidir." Hazreti Süleyman, "Söyle bakalım o hünerin nedir?" diye sordu. Hüthüt dedi ki, "Ben havada çok yükseklerde uçarken, yukarılardan şaşmayan bir gözle, yakın gözüyle bakınca yerin derinlerindeki suyu gördüm. O su nerededir, derinliği ne kadardır, ne renktedir, nereden coşup gelir, topraktan mı yoksa taştan mı, hepsini gördüm, bilirim. Ey Süleyman, ordunun konacağı yeri belirlemen için bu bilen, anlayan kulunu seferlere beraber götür." Bunun üzerine Süleyman peygamber, "Susuz, uçsuz, bucaksız çöllerde sen bize arkadaş ol, bizimle beraber bulun," dedi. Karga bu sözleri duyunca hasedinden Süleyman'ın huzuruna geldi de, "O," dedi, "yalan söyledi, kötü söyledi. Padişaha karşı söz söylemek edebe aykırıdır. Hele o söz yalan olursa, olmayacak bir söz olursa. Eğer Hüthüt de bu görüş olsaydı, bir avuç toprak altındaki tuzağı nasıl olur da görmezdi? Nasıl olur da tuzağa tutulurdu? Nasıl olur da muradına ermez, kafese girerdi?" Bunun üzerine Süleyman dedi ki, "Ey Hüthüt, ilk iddianın yalan çıkması sana yakışır mı? Ey ayran içmiş olan, nasıl olur da sarhoşluk taslarsın, huzurumda laf edersin, hem de yalan söylersin?" Hüthüt dedi ki, "Ey padişahım, benim gibi çıplak, yoksul bir zavallı aleyhinde düşmanımın söylediği sözleri Allah için olsun dinleme. Bu iddiamın aslı yoksa işte yere başımı koydum, boynumu vur. İlahi kazayı inkar eden karganın binlerce aklı bile olsa kafirdir. Eğer ilahi kaza aklımın gözünü kapatmasa ben tuzağı havadan görürdüm. Fakat kaza gelir çatarsa bilgi uykuya dalar, ay kararır, güneş tutulur. Hakkın kazasının insanı şaşırtan bu çeşit tertiplerinin zuhuru nadir değildir. Kazayı ve kaderi inkar edenin inkarını da kazadan ve kaderden bilmelidir. Allah'ın takdirine karşı ölü gibi olmak gerek. Kaderden sakınmakta perişan olmak, kötülüklere uğramak vardır. Yürü, tevekkül et, çünkü tevekkül işlerin en iyisidir. Ey öfkeli kişi! Kaza ve kaderle pençeleşme ki, kaza ve kader de seninle pençeleşmesin, kavgaya tutuşmasın. Allah'ın hükmüne ve takdirine karşı ölü gibi olmak gerek ki, sabahın Rabbi olan Allah'tan bir kahır yarası almayasın. Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Hakka teslim olmaktan daha hoş ne vardır? Bu tevekkül kalbe inancı aittir. Yoksa uzuvlarımızın uğraşması, menfaat peşinde koşması tevekküle aykırı değildir. Uğraştıktan, sebeplere başvurduktan sonra gelen takdir-i ilahi olduğuna inanmaktır. Eğer yaptığımız iş bize zor gelirse, onun takdiri ile zorlaşmıştır. Eğer o iş kolaysa, yine Hakk'ın takdiri ile kolaylaşmıştır. Sebeplere teşebbüs edilsin veya edilmesin, netice Hakk'ın takdiridir. Bu hal, kulun istidadına yahut ezeldeki yazısına göre kulun başına gelirse Hak'tan gelir. İşte tevekkül buna inanmaktır. Birçok kimseler beladan kaçıp başka bir belaya tutulurlar. Yılandan kurtulayım derken ejderhaya düşerler. İnsan çare arar, hileye sapar. Fakat hilesi ayağına dolaşır, tuzak olur. Can sandığı, bağrına bastığı en yakını onun kanını içmek ister. İnsan düşmanından korunmak için kapısını kapar, kilitler. Halbuki düşman evin içindedir. Firavun'un hilesi de buna benzer. Madem ki bizim gözümüzde birçok hastalıklar vardır, o halde git kendi görüşünü dostun görüşünde yok et. Kendini dostun görüşünde yok etmek demek, benliği yok etmek manasına gelir. O zaman şöyle demek gerekir. Benliği yok et de sen seninle görme, her şeyi hakla gör. Kendini, kendi görüşünü at gitsin. Bizim görüşümüze karşılık dostun görüşünü elde edebilmek, verilenin yerine alınan ne güzel bir karşılıktır. Onun görüşünde bütün dilekler bulunur. Henüz ayakta duramayan, yürümeyen, bir şey tutamayan çocuk babasının omuzunda taşınır. Burada bu çocuk gibi tamamıyla hakkın emrine teslim olmak bahis konusudur. Fakat olmayacak şeyler yapmaya, el ayak sahibi olmaya başlayınca zahmetlere düşer, kötülüklere uğrar. Halkın ruhları da ezelde el ayak sahibi olmadan önce fenadan safaya uçup duruyordu. Ne zaman ki ruhlar aleminden beden alemine ininiz emrini aldılar, öfkeye, hırsa, kanaata bağlanıp kaldılar. Bizler Allah'ın ailesi ve onun süt isteyen çocukları gibiyiz. Nitekim Resulullah Efendimiz, halk Allah'ın ailesidir diye buyurmuştur. Bu beyitte geçen hadisi şerifin aslı şu anlamdadır. Bütün mahlukat, yani yaratılmış bütün varlıklar Allah'ın ailesidir. Yaratılmışlar içinden Allah'a en yakın, en sevgili olan da ailesine, yani halka en ziyade sevgisi olan, onlara menfaati dokunandır. Gerek bu hadisteki Allah'ın ailesi tabiri, gerek yukarıki beyitte Hazreti Mevlana'nın yürüyemeyen çocuk babasının omuzunda taşınır diye buyurması yanlış anlaşılmamalıdır. Hepsi mecazi anlam taşır. Hakkın yakını onun sevgilisi olur da, onun buyruklarını canla başla kabul edecek olursan, sevgilinin buyruğunu yerine getirmek için de gerekince canını bile verirsin. Onun buyruklarını candan kabul edince, o sana nice sırların işaretlerini verir, yükünü kaldırır, seni senden alır. Sana başka işler, ruhani güçler ihsan eder. Şu dünya hayatının, beşeri ihtiyaçların yükü altında ezilirken seni yük altından kurtarır. Artık sen dünya istekleri altında ezilmezsin. Sen onları altına alır ezersin. Buyruklarını candan ve gönülden kabul ettiğin için Allah seni makbul bir kul haline kor. Ey hak aşıkı! Allah'ın buyruklarını kabul eder ve o buyruklara göre yaşarsan, zaman gelir o buyrukları sen söylersin. Şimdi ona ulaşma yollarını arama ve istemedesin. Bir gün lütfeder, ona ulaşırsın. Cebre inanmak, Allah'ın verdiği nimeti inkar etmektir. Çalışman, hakkın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Cebr inancın ise o nimeti inkar etmektir. Ey hak talibi! Çalışarak onun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Cebr inancı ise çalışma, bir şeyler yapma nimetinin elden gitmesine sebep olur. Ey hak yolunun yolcusu! Senin cebre inanman yolda uyumaya benzer. Vahdet dergahının kapısını görmeden, o kapıya varmadan sakın uyuma. Ey ibret almayan tembel cebri! Sakın uyuma! O meyveli ağacın gölgesinden başka yerde uyuma. Bu beyitte şu mealdeki bir hadisi şerife işaret var. Cennet ağaçlarından birine rast geldiğiniz zaman gölgesinde oturun ve yemişlerinden yiyiniz diye buyurunca, ya Resulullah, bu hal dünyada nasıl mümkün olur diye sordular. Bir alime tesadüf ettiğinizde cennet ağaçlarından birine rast gelmiş olursunuz cevabını vermişti. Yalnız orada yat, uyu. Her lahza, her an rüzgar dalı silksin de uyuyanın başına meyveler, rızıklar dökülsün. Cebre inanmakla yol kesen eşkıyalar arasında yatıp uyumak birdir. Vakitsiz uçmaya çabalayan yavru bir kuş kedilerden nasıl kurtulur? Hakkın buyruklarına önem vermezsen aldanırsın da sen de şu bir parçacık akıl da yiter, kaybolur. Aklını kaybeden baş ise kuyruk kesilir. Sana akıl veren, gönül veren, çalışma gücü veren Allah'a şükretmemek uğursuz, ayıp bir şeydir. Bu hal şükretmeyeni cehennemin ta dibine kadar götürür. Eğer tevekkül edecek isen çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Ekini ek, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Fakat inkar eden çalışmayı inkar etmeye çalışır durur. Çalışmanın, derdin, devanın hakikatleri meydandadır. Çalışmayı inkar eden kişi, çalışmayı ispat eden kişinin çalışmasını, gayretini inkar eder. Bunun için akli ve nakli deliller getirir. Bu gibi kişilerin çalışmayı inkar hususundaki gayretleri kendi kendilerini yalancı eder de çalışmanın bir hakikat olduğunu ortaya koyar. Aslında bunlar menfi de olsa çalıştıkları halde çalışmayı inkar eden zavallılardır. Fani olan dünyayı arayan kişi olmayacak kötü bir şeyi aradı. Ahireti arayan ise iyiyi, güzeli, doğruyu aramış oldu. Dünya kazancı için didinmek, hilelere başvurmak, çareler aramak soğuk şeylerdir. Ama dünyayı terk etmek için çalışmak, uğraşmak, hatta hile yapmak yerindedir, doğrudur. Nedir bu hile, çare? Hile ve çare, dünya zindanının duvarını delip oradan çıkmak ve hapisten kurtulmaktır. Açılmış kurtuluş deliğini kapatmak ise soğuk ve uygunsuz bir hiledir. Sadece tevekküle bağlanıp kalanlar, çalışmaktan kaçınanlar, çalışmaya hile demişlerdir. Hazreti Mevlana onlara cevap veriyor da buyuruyor ki, dediğiniz gibi de olsa bu hile, bir mahpusun bulunduğu zindandan kurtulması için duvarı delmesine benzer. Çalışmamak ise açık bir kurtuluş deliğini tıkamak gibidir. Dünya zindanının duvarı ibadetle, iyi, hayırlı işlerle, zikrullah ile delinir. Aslında bu dünya bir zindandır. Biz de bu zindanda bulunan mahpuslarız. Ey hakkı arayan kişi, zindanın duvarını del de kendini kurtar. Dünya nedir? Dünya Allah'ı bilmemek, Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa kumaş, para, kadın ve evlat değildir. Bu beyit şu hadisten münhem olsa gerek. Bir gün Hazreti Fahri Alem'e dünya nedir diye sormuşlar. Fahri Alem Efendimiz aynen şunları söylemiş. Seni oyalayan, seni Allah'tan gafil kılan ne varsa senin dünyan odur. Sarı Abdullah Efendi, Mesnevi Şerhi, Cilt 2, sayfa 56. Mala, din için, Allah için sahip olanlar hakkında Resulullah Efendimiz bu ne güzel, ne hayırlı mal diye buyurdu. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su ise gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Mal mülk sevgisini gönlünden çıkarıp attığı için Süleyman aleyhisselam kendisine fakir dedi. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde hava dolu bir gönülle yüzer, durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de dünya denizinin üstünde batmadan durabilir. Gerçi bu cihan bütünüyle onun mülkü ise de, cihan mülkü onun gönül gözünde bir hiçten ibarettir. Şu halde gönlü mümledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.